Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Bugün Osmanlı medeniyeti mirası üzerine sohbetimizi ara verip, özgürlüğümüzün sembolü olan İstiklal Marşımızın kabul yıldönümü vesilesiyle bu mevzu üzerine hasbihal edeceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi 12 Mart 1921 tarihi, bir milletin hürriyet destanı olan İstiklal Marşı'nın mecliste kabul tarihi. Değerli dinleyiciler, insanları bir araya getiren, üzerinde ittifak ettikleri ortak değerler vardır. Bu değerler millet olmanın da aracıdır. Her fert bu tür değerler vasıtasıyla kendinden bir parça sayar. Bu değerler vasıtasıyla toplumun diğer fertleriyle sıkı bir dayanışma içine girer. Toplumun bir arada olmasını sağlayacak bu bağlar ülke bütünlüğü için gereklidir. Bu tür bağların çokluğu yüreklerin aynı heyecanla atmasını sağlar. Ortak heyecanlar büyük başarıların yolunu açar. Bu nedenle üzerinde ittifak edebileceğimiz değerlerin çokluğu millet bütünlüğünün de aynı zamanda teminatıdır. İşte değerli dinleyiciler, millet için bu ortak ittifak belgelerinden bir tanesi de İstiklal Marşımızdır. Nice zaferler, acılar, fedakarlıklar, hayaller, idealler, millet olma şuuru bu şiirin bünyesinde toplanmıştır. Bu marş, milletin geçmiş, hal ve gelecek zaman dilimlerinin özeti ve ışığıdır. İstiklal Marşı, millet için çok önemli bir varoluş belgesidir. 7'den 70'e milletin bütün fertlerinin ortak duygusunu terennüm eder. Bu marşı kaleme alacak kişiye gelince, bir anlamda millet bu sanatçıda bütünleşmiş, sözcülük görevini ona vermiştir. Artık sanatçıya düşen bu ulvi sorumluluğu ifade edecek kelimeleri bulmak ve sanatçı duyarlılığıyla son şeklini vermektir. Bu haddi zatında çok zor bir görevdir. İstiklal Marşı, her insanın yazabileceği bir metin değildir. Bu çok önemli vasıflara haiz kişilerin başarabileceği bir iştir. Milletini tanıyan, onun değerleriyle bütünleşmiş, söylediklerini yaşayan, samimi, fedakar, mütevazı, sağlam karakterli, ağlayan, ağlatan, hisseden, söyleyen bir sanatçı böyle bir metini yazabilir. İşte bu başarı Mehmet Akif merhuma nasip olmuştur. Değerli dinleyiciler, öncelikle İstiklal Marşı'nın yazılması için milletin sözcülük görevini üstlenen bu aziz insan hakkında bilgilerimizi tazelemekte fayda var. Kimdir Mehmet Akif? Çünkü ne yazıldığı kadar kimin yazdığı da o kadar önemlidir. Çoğu büyük şahsiyet toplumsal buhran dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Mehmet Akif de böylesine zorlu bir dönemde milletine ışık olmuş, ümit olmuş bir ıstırap insanıdır. O, yaşamadığını kaleme almayan bir insandır. Mithat Cemal'in ifadesiyle o, teremmümlerin değil, çığlıkların virtüözüdür. Evet, o baştan sona, doğumdan ölüme, bütün hayatı Kur'an ve sünnetle şekillenen, iman, ibadet ve ahlakıyla, vatan ve millet ve insan sevgisiyle, birlik ve beraberlik duygusuyla, ayrılık ve gayrılığa, fitne ve fesada, parçalanıp bölünmeye olan öfkesiyle samimi ve duyarlı bir mümindir. Biz onu sadece İstiklal Marşı ve Safahat Şairi olarak tanısak da Akif, yeni nesillere örnek olacak yüce vasıfları taşıyan büyük bir karakter heykeldir değerli dinleyiciler. Öncelikle her türlü tariften variste samimi ve hasbi bir vatan evladıdır. Ve Hüseyin Cahit'in enfes benzetmesiyle hayatı eserlerinden de büyük bir şiir olan inanmış bir adamdır Akif. İslam ahlakını hayatına düstur edinen ve şahsını değil şahsiyetini bile tevazu perdeleri altında gizlemeye çalışmış büyük bir fikir ve dava adamıdır. yaşadığı dönem itibariyle Anadolu, Rumeli ve Arabistan'ı dolaşarak uğradığı her yerde şanlı fakat talihsiz bir milletin hicran dolu sesi olmuş ender Türk aydınlarından biridir. Baytarlığından milletvekilliğine, edebiyat müderrisliğinden Darül Hikmetül İslamiye azalığına kadar çizgisini koruyup hep samimi olan ve sahabi gibi zahitçe yaşayarak ukbaya da fakirce yürüyen tok sesli bir iman adamıdır Akif. Osmanlı Devleti'nin yıkılışına ve yeni bir devletinin kuruluşuna şahit olmuş, milletinin kara günlerinde verdiği vaazlarla milli mücadeleyi ateşleyerek Anadolu insanını içine düştüğü ümitsizlikten kurtaran bir manevi önderdir. O, kitapları 1 milyondan fazla basıp okunarak yüreklerde yer eden, hayırla yad edilen bir karakter heykeldir. O, ortak paydada buluşabileceğimiz halkıyla bütünleşmiş ender münevverlerimizden bir tanesidir. Ve o, inanan, inandığı değerler için yaşayan, zamanın eskitemediği, tarihe mal olmuş bir düşünce ve aksiyon insanıdır. Aziz dinleyiciler, Balkan Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar birbiri ardına patlak veren savaşlar zincirinin son ve acılı günlerine dair, o milli mücadele yıllarına dair Hasan Basri Çantay'ın anlattığı şu hatıra Mehmet Akif'i tanımamız açısından oldukça önemlidir. Diyor ki Hasan Basri Bey, Sakarya muharebelerinin en kara günlerindeydi. Biri geldi dedi ki, sen hala zafer mi bekliyorsun? Asırlar var ki biz onu görmedik. Giriştiğimiz her savaş bizi mutlaka mağlup çıkarmıştır. Ankara'da topladığınız bir avuç kuvvetle mi düşmanı yeneceksiniz? İşte muhacirlerin durumu. Ellerinden kaçan o güzel yurtlarını sayıklaya sayıklaya ölüp gidiyorlar. Hangisi yurdunu memleketini geri alarak devletine kavuşmuştur? Düşündüm, kendi kendime dedim ki ben de muhacirdim. Ben de yemyeşil memleketimden kovulmuştum. İçim burkuldu, boğazıma ur gibi bir acı düğüm tıkandı. Ağlayamıyordum. O bedbaht ve ümitsiz adama dedim ki, bu savaş müstesna bir istiklal savaşıdır ki, asırların simsiyah tarihini yalanlayacaktır. İşte tam o sırada Mehmet Akif geldi. Adamın dediklerini anlattım, ozağa baktı ve şu cevabı verdi. Arkadaş dedi, burası Ankara'dır. İşi millet kendi eline aldı, korkma. Bu sefer Yunan'la dövüşen Türk'ün öz imanıdır. İman ise asla mağlup edilemez dedi. Başka bir yerde de Hasan Basri Bey, Akif'in o günlerdeki ruh halini şöyle anlatır. İstiklal muharebelerinin devam ettiği sırada Akif'i görmeliydiniz. O, kafesleri yırtan aslanlar gibi kükrüyordu. Düşman Ankara'ya yaklaştığı sırada Akif hiç istifini bozmadı. Onun kuvve-i maneviyesi zerre kadar sarsılmadı. Etrafındakilerine hep ümit ve hep iman, hep cesaret telkin etti. Sanki koskocaman bir dağ gibiydi diyor Hasan Basri Bey. Hakikaten top sesleri yavaş yavaş Ankara'dan duyulmaya başlayınca Büyük Millet Meclisi'ni Kayseri'ye taşınmayı düşünürler. İşte o sırada Akif kürsüye fırlar ve şöyle der. Evet meclis taşınmalı ama Kayseri'ye değil Polatlı'ya diyecektir. Daha nereye kadar kaçacaksınız değerli dinleyiciler? Akif bu anlamda gerçekten tam bir iman adamıdır. Aziz dinleyiciler, gerçekten de Akif milli mücadele başlayınca ailesini ve çocuklarını bırakıp Anadolu yollarına düşmüştür. Her gittiği yerde halkı aydınlatmış, milli mücadeleye katılmaya teşvik etmiş, çıkardığı dergiyle milletin moralini, inancını ateşlemiştir. Tarihçi Reşat Ekrem Koç'u Akif'in bu mücadelesi için köy köy, kasaba kasaba dolaşarak coşkun şiirleriyle, alimane konferanslarıyla, hutbeleriyle, vaizleriyle, sözlerine katan gözyaşıyla milleti vecd ve heyecana, silah başına, cepheye koşturan büyük mürşitlerden biri oldu diyecektir. İşte bu muazzam gayretlerinden dolayı tarih ve fikir adamları haklı olarak Mehmet Akif'e İstiklal Savaşımızın manevi önderi sıfatını vermişlerdir. Kıymetli dinleyiciler, Trablusgarp, Balkan, Çanakkale, Yemen milli mücadele derken Aziz Mehmetçik göğsünü serhat, yüreğini kalkan yapar ve böylece tarihin kanlı seyrine can borcumuzu ve kan borcumuzu fazlasıyla öderiz ve milli mücadeleyi kazanırız. Elde ettiğimiz istikbalimizle birlikte bunu taşlandıracak, insanları heyecanlandırıp gönülleri coşturacak bir marşa ihtiyaç vardır. Epey zamandır gerçekten bu milletin bir marşının olmaması bir sıkıntı meydana getirmiştir. Bununla alakalı, geçmiş dönemlerle alakalı çok ilginç hatıratlar da var elimizde. Mesela onlardan bir tanesinde Jön Türklerin Paris'te bulunduğu yıllarda bir Fransız edebiyat kulübü Türk gençleriyle bir tanışma çayı düzenlerler. Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Şinasi, Sefaret İmamı Hoca Tahsin gibi edebiyatçı, yeni fikirli gençler bu toplantıya katılırlar. Fransızlar toplantıyı milli marşları olan Marsellez'e açarlar. Toplantıda yenilir, içilir ve edebi sohbetler yapılır. Fikri tartışmalar olur. Daha sonra dağılırlar. Aradan bir müddet geçtikten sonra bu kez Jön Türkler Fransız edebiyatçılarını davet ederler. Her şey hazırdır. Misafirler gelir. Fakat tam o sırada gençler toplantıyı nasıl açacaklarını düşünürler. Çünkü Fransızlar gibi bir milli marşları yoktur. Bu yokluğun sıkıntısı ve üzüntüsü içerisinde genç sefaret imamı Hoca Tahsin bir anda çıkar ve hemen ayağa kalkarak tekbir getirmeye başlar. Bütün Türklerin hep bir ağırdan coşkun bir şekilde tekbir getirmeleri Fransızları da coşturur. Alkışlarlar, bir daha söyletirler, bir daha söyletirler ve dini tekbirleri milli marş olarak dinlemiş olurlar değerli dinleyiciler. Yine farklı çarpıcı bir hatıratta Cumhuriyet'ten önce Romanya'ya kış karşılaşmalarına giden, spor müsabakalarına giden gençlerimiz de Paris'te geçen olay gibi bir durumla karşılaşırlar. Bir marş söylenmesi gerekmektedir. Fakat bizim marşımız yoktur. Bunun üzerine sporcular hepsi birazdan hamsi koydum tavaya türküsünü söyleyerek milli marş yoksunluğumuzu gidermeye çalışırlar değerli dinleyiciler. Evet değerli dinleyiciler, İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra Büyük Millet Meclisi'nin ilk günlerinde kurulan irşat heyetlerinin yurt çapında edindikleri intibalar doğrultusunda bir istiklal marşına olan ihtiyacı belirlemeler üzerine marş konusu ilk defa resmi olarak gündeme gelir. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınlayarak ödüllü bir yarışma tertip eder ve yarışmanın şartları bütün valiliklere duyurulur. Yarışmaya ilgi bir hayli fazladır. Memleketin dört bir yanından 724 şiir gelir. Kazım Karabekir Paşa dahi buna katılmıştır. Fakat Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey gelen şiirlerin hiçbirini beğenmez. Bunlar ona göre istiklal mücadelesinin ruhunu yansıtmıyordur. Hamdullah Supi Bey bu şiiri ancak Mehmet Akif Bey'in yazabileceğine inanmaktadır. Fakat ahlak abidesi Akif, kazanana ödül vaat edildiği için yarışmaya katılmayı aklının ucundan dahi geçirmemiştir. Ona göre ve manevi hizmetlere maddi bir menfaat asla bulaştırılmamalıdır. Çaresiz kalan Hamdullah Supi, Mehmet Akif'in can dostu Hasan Basri Bey'in kapısını çalar ve acaba üstadı ikna edemez misiniz diyerek ondan yardım dilenir. Hasan Basri, Akif'le olan samimiyetine güvenerek, Akif Bey yarışma şeklini ve ödülü kabul etmiyor, eğer çare ve şekil bulursanız yazdırmaya çalışırım cevabını verir. Gerçekten de Mehmet Akif'in müsabakaya katılmamasının tek sebebi kazanana ödül vaat edileceğinin olmuş olmasından dolayıdır. Hasan Basri Bey'e ben ne müsabakaya girerim ne de caize yani ödül alırım. Bırak yazsınlar ben bu yaştan sonra yarışa mı çıkacağım ayıp değil mi diyecektir. Hasan Basri Bey bunları Hamdullah Supi'ye anlatınca o da Mehmet Akif'e hitaben asil endişelerinin giderileceğine dair bir mektup kaleme alır. Mektubu alan Hasan Basri, Mehmet Akif'e teslim etmeden önce ona küçük bir oyun oynar, küçük bir hile yapar. Hasan Basri Çantay, bu oyunu Akifname isimli kitabında şöyle anlatır. Der ki, mecliste Akif'te yan yana oturuyoruz. Çantamdan bir kağıt parçası çıkardım. Ciddi ve düşünceli bir tavır ile sıranın üstüne kapandım, güya bir şeyler yazmaya hazırlanmıştım. Üstad baktı, ''Ne düşünüyorsun Basri?'' dedi. ''Mani olma, işim var.'' ''Peki bir şey mi yazacaksın?'' ''Evet.'' ''Mani olacaksam kalkayım.'' ''Yok hayır, hiç olmazsa ilhamından ruhuma bir şey sıçrar.'' ''Anlamadım.'' ''Şiir yazacağım da, ne şiiri?'' ''Ne şiir olacak? İstiklal şiiri. Onu yazmak bize düştü.'' ''Gelen şiirlere ne olmuş? Beğenilmemiş.'' ''Ya, üstad bu marşı biz yazacağız.'' ''Yazalım ama şartları berbat.'' ''Hayır, şart falan yok. Siz yazarsanız yarışmanın şekli kalkacak.'' ''Olmaz, kaldırılamaz çünkü ilan edildi.'' ''Canım, bakanlık buna bir çare bulacak. Sizin marşınız yine mecliste kabul edecek. Güneş varken yıldızı kim arar?'' ''Peki bir de ödül vardı.'' ''Tabii ki alacaksınız. Vallahi almam. Yahu latife diyorum, onu da bir hayır kurumuna verirsiniz. Siz bunları düşünmeyin.'' ''Bakanlık kabul edecek mi ya?'' ''Ben Hamdullah Supi Bey'le konuştum, anlaştık, hatta sizin adınıza söz bile verdim.'' ''Söz mü verdiniz?'' ''Evet, peki ne yapacağız?'' ''Yazacağız.'' Ve tekrar söz mü verdiniz diye sorduktan sonra, benden aynı kesin cevaplar aldıktan sonra elimdeki kağıda sarıldı ve kalemini eline aldı. ''Benim daldığım yapma hayale şimdi gerçekten o dalmıştı.'' diyor Hasan Basri Bey, Akifname isimli eserinde değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, burada yeri gelmişken İstiklal Marşımızın ilk kelimesi olan korkma ifadesi üzerinde durmak gerekiyor. Meselenin derununa vakıf olmayan bazıları bir marş nasıl olur da korkma ifadesiyle başlar diye çok eleştirmişlerdir. Oysa değerli dinleyiciler, bu korkma ifadesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret esnasında Sevr mağazasında Hazreti Ebu Bekir'e söylediği ''Korkma ya Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir.'' sözünden ilham alınarak söylenmiştir. Onun için İstiklal Marşımızın altyapısı gerçekten çok önemlidir. Aziz dinleyiciler, bir milletin istiklalinin sembolü olan bu muhteşem marşın nasıl bir haleti ruhi içinde yazıldığına dair Konya mebusu Hafız Bekir Efendi'nin anlattıkları gerçekten oldukça düşündürücüdür. Şiirlerin marif nezaretine teslim edilmesine çok az bir zaman kalmıştır. Akif, o günlerde Celveti Şeyhi Taceddin İbrahim Camisi'nin bitişiğindeki Taceddin dergahında kalmaktadır. Yine bu dergahın odalarının birinde kalmakta olan Hafız Bekir Efendi gördüklerini aynen şöyle anlatır. Mehmet Akif bir gece aniden uyandı. Kağıt aradı, bulamayınca kurşun kalemiyle yer yatağının sağındaki duvara marşın ''Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım'' mısralarıyla başlayan kıtasını yazdı. Sabahleyin namaza kalktığında üstadı çakısıyla duvardaki yazıyı kazırken gördüm diyecektir Hafız Bekir Efendi. Akif'in istirak halinde marşın bitirişini de eşref edip şöyle dile getirir. Odasının bir tarafına çekilmiş, elinde ufak bir kağıt, tefekküre dalmış, ara sıra bir kalemle yazıyor, bazen yazdığını çiziyor, sonra tekrar yazıyor, bazen saatlerce düşünüyordu. Değerli dinleyiciler, İstiklal Marşı'nın pek bilinmeyen gerçeklerinden biri de bu yarışma sonrası gelen 724 eserin tümü önce Milli Eğitim Bakanlığı'na, oradan da askeriyeye gönderiliyordu. Ordu gelen her şiiri adeta asker üzerinde deniyordu. Mehmet Akif araştırmalarıyla tanıdığımız Mehmet Doğan Bey bu konuyu bize şöyle anlatıyor. Gönderilen şiirler içinde askeri galeyana getiren, duygulandıran tek şiir Mehmet Akif'in şiiri olunca Genelkurmay Başkanlığı Mehmet Akif'in şiirinin İstiklal Marşı olarak oylanmasını ve kabul edilmesini istiyor. Yani askere tesir edebilen, onun ruhunu yansıtabilen tek şiir Akif'in şiiri olduğu için değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, Mehmet Akif'in ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye dergilerinde yayınlanır. Daha sonra Hamdullah Supi tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te Milli Marş olarak kabul edilir. İstiklal Marşı'nın kabulünden sonra meclis muhasebecisi Necmettin Bey müsabakayı kazanana verilecek olan 500 lira mükafatı getirilir. Akif Bey ben müsabakaya girmedim bu para bana aittir diye reddeder. Fakat muhasebecinin kanun metninde mükafatın kazanana verileceği yazılıdır. Sizin marşınız kabul edilmiştir. Bu para sizindir. Meclis kasasında kalamaz. Siz usulen teslim alın sonra istediğinizi yaparsınız diye ısrar etmesi üzerine Akif Bey parayı alır ve bir kuruşuna dahi elini sürmeden milli mücadelede askerlere elbise diken, kadın ve çocuklara iş öğreten Darül Mesai Vakfı'na bağışlar. Çünkü bu zarif şair şöyle düşünmektedir. Ben şair Mehmet Akif olarak mebusum ve mecliste bulunma sebebim de zaten milletime hizmettir. Yarışmaya katılarak hizmete bir vesile aramak bana yakışmaz. Bu şiiri yazmak olsa olsa bir görevdir ve yapılan görev karşılığında maaştan başka bir ücret alınmaz diye düşünmektedir. Ama aziz dinleyiciler, Mehmet Akif İstiklal Marşı kabul edildiğinde cebinde sadece Zonguldak milletvekili Hayri Bey'den borç olarak aldığı 2 lira vardır. Ve milli marş için 500 lira teklif edildiği günlerde, bugünkü gençler için 500 lira bir anlam ifade etmeyebilir ama sadece o günlerde Ankara'da güzel bir çiftliğin 140 liraya alınabildiğini söylersem size 500 liranın ne kadar büyük bir para olduğunu anlayabilirsiniz değerli dinleyiciler. O erdem süvarisi Akif, bırakın mükafat almayı, milletvekili maaşı almaktan bile rahatsızdır. Burdur milletvekili olarak birinci mecliste seçildiğinde zaman zaman ailesine biz bu maaşı hak etmiyoruz ya, ama pek hak etmiyoruz da denemez, elimizden geldiği kadar nihai zafer için çalışıyoruz diyecektir. Yani aldığı maaştan bile rahatsızdır değerli dinleyiciler. Mehmet Akif'in yakın dostu Eşref Edip'in şu hatırası da onun karakterini ortaya koyması açısından çok manidardır. Diyor ki Eşref Edip, İstiklal Marşı için tahsis edilen 500 lira mükafatı üstadın kabul etmemesi o zaman çok kimselerce tuhaf görülmüştü. Özellikle o sırada çok sıkıntısı vardı. Bu ikramiyeden bahsedenlere çok kızardı. Baytar Şefik de bir gün bu sebeple üstattan fena bir azar yedi. Üstad Ankara'da ceketle gezerdi. O kış günlerinde dahi paltosu yoktu. O çok soğuk günlerde Baytar Şefik'in muşambasını ödünç alarak giyerdi. Bir gün Şefik, Akif Bey şu mükafatı reddetmeyip de bir muşamba yahut bir palto alsaydın iyi olmaz mıydı diyecek olduğu, hiddetinden ne hallere geldiğini görmeliydiniz. Böyle söylediği için tam 2 ay Şefik'le konuşmadı diyor Eşref Edip. Akif Bey'in çok samimi ahbabı olan Erzurum milletvekili Gözü Büyükzade Ziya Bey de bu mesele açıldığı zaman şu hatırasını anlatıyor. Diyor ki Akif Bey'e, yahu sen bu parayı neden almadın? Sırtında palton dahi yok. Üstelik bana da borcun var. Alıp da bari borcunu verseydin dediğim zaman merhum sert bir eda ile borç başka, bu iş başka diye bana mukabelede bulundu. Halbuki ben Akif Bey'in karakterini iyi bildiğim halde sırf latife olsun diye bunu mahsus söylemiştim diyor Ziya Bey. Değerli dinleyiciler, anlattıklarımı biraz daha hafızanıza yakınlaştırmak için sizi biraz geriye Çanakkale dönemlerine götüreyim. Çanakkale yıllarına gittiğimizde, Çanakkale zaferi kazanıldığında Enver Paşa birçok şair ve yazarı bölgeye götürmüştü. Bu destanı yazmaları istemişti. Bunlardan Yusuf Ziya Öztaç'a ayrı bir sipariş vermişti. Çanakkale zaferini anlatacak bir kitap yazmasını, bir şiir kitabı yazmasını istemişti. Çok ilginçtir, Yusuf Ziya Ortaç yıllar sonra hatıratında diyor ki, şimdi diyor masamın üstünde yılların sararttığı akından akına kitabı var. Kağıdına, mürekkebine, kartonuna imrenerek ama şiirlerine iğrenerek bakıyorum diyor. Çok ilginç değerli dinleyiciler. Kitap kendi kitabı, şiirler kendi şiirleri. Niçin öyle söylüyor? Çünkü şunun için söylüyor. Bunu içinden gele gele yazdığını ifade etmiyor. O duyguları yansıtmamıştır. O şiir kitabını sadece ve sadece para kazanmak için, o bir sipariş kitap olduğu için söylemiştir. Ve bu şiir kitabı karşılığında, o akından akına kitabı karşılığında devlet kesesinden o zorlu yıllarda değerli dinleyiciler 450 altın almıştır. Ne anlam ifade eder 450 altın? Şu anlam ifade eder: 450 altınla dönemin İstanbul gibi toprağın çok değerli olduğu bir yerde dört başı mamur bir daire satın alabilirdiniz değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, Akif merhumun yazmış olduğu bu marşa bakış açısıyla alakalı Sebul-ü Reşat dergisinin sahibi hukukçu ve gazeteci Eşref Edip Fergan bize şu bilgileri veriyor. Diyor ki, ömrünün son yıllarıyla alakalı Mısır'dan dönüyor Akif. Üstad uzun bir hicretten sonra memleketine dönmüştü. Gurbet illerinde sevgili yurdunun hicran ve hasreti onu yakmış, kavurmuştu. Ciğerleri şişmiş, vücudu külçe kemik haline gelmişti. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanının loş ve sakin bir odasında son günlerini yaşıyordu. Sevdiği bazı arkadaşları kendisini ziyarete gelmişlerdi. Milli mücadele günlerinden bahsediliyordu. Söz İstiklal Marşı'na intikal etti. İstiklal Marşı denince üstadın gözleri büyümüş ve parlamıştı. Hasta bakıcısının yardımıyla doğruldu ve anlatmaya başladı. İstiklal Marşı dedi. O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanlarının bir ifadesidir. Binbir felaket karşısında bunalan ruhların, ıstırap içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz, onu kimse yazamaz, onu ben dahi yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir, o milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur diyecek Mehmet Akif değerli dinleyiciler. Akif'in talebesi ve seyyah gazeteci Mehmet Tevfik Efendi'nin oğlu Mehmet'in de bu konuda anlattıkları hakikaten düşündürücüdür. Diyor ki Mehmet, bir gün üstada sordum. İstiklal Marşı'nı üstadım niçin safahata koymadınız? Akif dedi ki, onu bu millete hediye ettim. Artık o bu milletindir, benimle alakası kesilmiştir. Zaten o milletin eseridir, milletin malıdır. Ben yalnız gördüğümü yazdım diyecektir. Mehmet Akif'le alakalı hasta yatağında 7 gün dergisi adına son röportajı yapan gazeteci yazar Kandemir Bey'in İstiklal Marşı'nı nasıl yazdığını sorusuna o büyük şairin verdiği şu cevap da oldukça ibretliktir. Yavaşça yatağından doğruldu, yastıklarına yaslandı ve birden canlandı. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Bu dedi, ümitle, imanla yazılır. O zamanı bir düşünün, iman olmasaydı yazabilir miydim? Zaten ben başka türlü düşünüp başka türlü yazanlardan değilim. Bu elimden gelmez. İçimde ne varsa bütün duygularımla yazarım. Şu var ki İstiklal Marşı'nın şiir olarak pek kıymeti yoktur, ancak tarihi bir değeri vardır diyerek aynı zamanda da tevazu gösterecektir Akif. Aziz dinleyiciler, tarihin arka sayfalarına doğru yolculuğa çıktığımızda karşımıza ilginç olduğu kadar ibretlik bilgiler çıkıyor. Ne acıdır ki daha Mehmet Akif hayattayken bir takım mihraklar İstiklal Marşı'nı değiştirmeye kalkmıştır. 3 Mart 1925 İsmet İnönü kabilesinin hükümet olduğu bir tarihtir. Bu tarih aynı zamanda İnkılapların hız kazandığı, bodoslama gittiği bir dönemdir. İşte o dönemde Maarif Nazırı yani Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'in imzasıyla yeni İstiklal Marşı için bir yarışma şartnamesi hazırlanır. Akif'in marşı değiştirilecektir. Niçin? Gerekçe de çok ilginçtir. Çünkü İstiklal Marşı'nın içinde Batı medeniyetine canavar deme, Türk kelimesinin geçmemesi, lidere şükrane yokluğu ve uzunluk gibi uyduruk gerekçeler zikredilmektedir. Çünkü Akif'in duygu ve düşünce dünyasıyla yeni cumhuriyetin kurucularının duygu ve düşünce dünyası aynı paralelde değildir. Peki niçin değiştirilememiştir? O da çok ibretliktir. Aynen 1921 yılında olduğu gibi gelen şiirlerin hepsi ruhsuz, milli mücadelenin ruhunu yansıtmayan ısmarlama şiirlerdir. Bundan dolayı değiştirmeye cesaret edememişlerdir değerli dinleyiciler. Yine pes etmemişler, dönemin iktidarı değiştirme girişimlerine devam etmiş, 1937 yılında yeniden Milli Marş yazdırılması için bir teşebbüste bulunulmuştur. Ulus gazetesi aracılığıyla yine bir yarışma tertip edilmiştir. İlginçtir, Falih Rıfkı Atay, Necip Fazıl'a da şiire katılması için, bu marşı yazması için teklif götürmüştür. Necip Fazıl da bunu müsabakanın iptal edilip marşı sadece kendisinin yazması koşuluyla kabul etmiştir. Ve bugün bizim Büyük Doğu Marşı olarak bildiğimiz marşı yazmıştır. Büyük Doğu Marşı aslında İstiklal Marşı'na alternatif olan yazılan bir marştır değerli dinleyiciler. Peki niçin kabul edilmemiştir? Çünkü 1938 yılında Mustafa Kemal vefat edince marş kendisine takdim edilememiş ve böylece bu girişimde akim kalmıştır. Kıymetli dinleyiciler, ne kadar manidardır ki İstiklalimizin remzi olan bu orijinal şiir dindar bir adam yazmıştır diye değişik kereler bugüne geleseye kadar 21 defa değiştirilmek istenmesine rağmen hiçbir faninin eli ve dili bunu başaramamıştır. Yine ne kadar ilginçtir ki Akif bu marşı kahraman ordumuza diyerek ordumuza ithaf etmiştir. Ama ne acıdır ki ordumuzun içindeki bir takım insanlar Akif'e ve onun şiirine zaman zaman dil uzatmaktan çekinmemişlerdir. Hatırlayın 28 Şubat sürecini Gata'nın açılış merasiminde Yalçın Işımer Paşa İstiklal Marşı'na dil uzatmış, Akif'i çok affınıza sığınıyorum Arap'ın adamı olmakla suçlamıştı. Yine aynı şekilde Doğu Silahçıoğlu Paşa da Akif'e hakaret edecektir. Onun için İstiklal Marşı'na metiye, hak, ezan, cennet, iman gibi sözcükleri ustaca yerleştirdiğini tek bir Türk sözcüğü için yer bulamamış bir ümmetçi diyerek Akif hakaret edecektir. Kıymetli dinleyiciler, İstiklal Marşı'nı bizim Müslüman bir toplum olarak emperyalizme karşı kimliğimizi haykıran bir metindir. Bizim milli marşımız İstiklal mücadelemizi o tarihe sığmayan destanı terennüm ettiği içindir ki İstiklal Marşı olarak adlandırılmıştır. Bu marş Mehmet Akif'in kaleminden ama aynı zamanda bu büyük milletin kolektif alt şuurundan fışkırmıştır. Eğer Mehmet Akif hiçbir şey yazmamış olsaydı da bize yalnız İstiklal Marşı'nı verseydi sadece bu eseriyle kendisini edebiyat tarihimizde ebedileştirmiş olurdu. Aziz dinleyiciler dikkatinizi çekerim. Bahsettiğimiz şahıs çok önemli. İstiklal Marşı'nın dizelerini yazdığında kendisine ödül olarak verilen ve o dönemde İstanbul'da Boğazı'nda 4 yılı alacak kadar yüksek bir para olan 500 lirayı almayan İhlas abidesi bir adamdan bahsediyoruz. Ve bütün serveti yelek cebinde ölen bir adamdan bahsediyoruz. Ki o yelek cebindeki parası ancak kefen almaya yetecek kadardı. Bütün ömrünü Türk bayrağındaki hilalin şerefini müdafaaya tahsis eden, paraya mevkiye yaltaklanmayan, vicdanına hıyanet etmeyen, hak bellediği yolda yalnız giden, asırların nadir yetiştiği bu insanı kamili, İstiklal Marşımızın kabulünün bu yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Aziz dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam etmek ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olunuz. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalınız.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.